Ayrım 19.
Yeni şüphecilik. Milat sıralarında Akdeniz'in batısında Yunanistan ve Roma'da felsefenin durumu şöyleydi. Bir yandan bir ekletizm, öbür yandan da son, Roma, Stoa'nın hemen hemen bütünüyle moral nitelikte bir dünya görüşü. Buna karşılık Akdeniz'in doğusundaki bir gelişme, felsefe bakımından daha önemli, daha verimlidir. Bu gelişmenin merkezi İskenderiye'dir. Gelişmeyi başlatan düşünür de Anaisdemos'tur. Anaisdemos Giritli. Hayatı üzerine güvenilir bilgilerimiz yok. Milattan önceki 1. yüzyılda yaşamış olduğu sanılıyor. Anaisdemos Septik Akademiya'nın öğrencilerinden. Ama Akademiya'nın uzlaşmacı tutumuyla uyuşamaz. Şüpheci Akademiya olasılık öğretisiyle bunun teorik ve pratik alanlarda işe yarayabileceğine inanmasıyla uzlaşmanın yoluna gitmişti. Bunu doğru bulmayan, hele Antiochos ile Akademiya'nın almış olduğu doğrultuyu büsbütün aykırı bulan Anaisdemos, kurtuluşu ancak şüpheciliğin ilk şekline, Piron ile Timon'daki şekline dönmekte bulur. Bu düşüncesi ve bunu gerçekleştirmesiyle Anaisdemos, yeni şüpheciliğin kurucusu olmuştur. Bu çığıra yeni Pironculuk, Akademiya sonrası şüpheciliği de denir. Düşüncesini Anaisdemos kendisinden önceki septiklerden çok daha ustalıkla işlemiştir. Ona göre bir şüpheci için ana davranış olan epokenin yargıdan kaçınmak, çekinmek dayanağı, insanın algı ve yargılarının durmadan değişmeleridir. Anaisdemos bu anlayışını epokeyi temellendirmede bir çeşit kanıtlar olan troposlar öğretisiyle desteklemeye çalışmıştır. 10 tane olan troposlardan ilk 5'i süje bakımındandır ve canlılar arasındaki ayrılıkları, insanların kendi aralarında başka başka oluşlarını, duyu organlarının türlü türlü olmasını, çeşitli durumların sağlık, hastalık ve benzeri olduğunu ve eğitimin sonuçlarını belirtir. Geri kalan 5 tropos da obje bakımından görüldükte bir nesnenin şu ya da bu ortamda olması, havada veya suda ve benzeri, süjeye olan durumunun değişmesi, niceliğinin ve bir takım niteliklerinin başkalaşması, belli bir takım niteliklerinin ancak relatif oluşu, sağ, sol ve sık sık ya da seyrek görünmesinin bütün bunların algı ve yargıdaki etkilerini gösterirler. İşte böyle esaslı bir araştırmaya dayanan Anaisdemos, kendisinden önce Karneades'in dogmatizme karşı açtığı savaşmanın yönteminin de derinleştirerek bu çığırı ilkeleri bakımından çürütmeye çalışır. Bunun için de dogmatiklerin çeşitli bilgi kollarındaki ana savlarını eleştirir. Ele aldığı başlıca kavramlar şunlar: gerçek varlık, neden, oluş, algı, algılanandan algılanamayana geçiş, tüme varım, tümden gelim, ahlak ilkeleri. Septik düşüncenin Orta Akademiya'da geçirdiği gelişmenin etkisiyle Anaisdemos hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ileri sürmeye varmıyor. Ona göre şimdiye kadar bir şey bilinememiştir. Bundan dolayı şimdilik yapılacak şey epokedir. Ama bundan sonra araştırmaya devam edilebilir. Bilgi anlayışında vardığı bu sonuç, ayrıca şüpheci akademiyadan edinmiş olduğu şüpheciliğin ana savı hiçbir zaman bir dogma değildir. Ancak sübjektif bir inançtır düşüncesi, Pironculuğu diriltmeye girişen Anaisdemos'un pozitif bir dünya görüşü kurmaya götürmüştür. Bu dünya görüşünde Stoacı etkiler de eksik değil. Örneğin birçok kimselerin bir düşünce üzerinde birleşmelerini consensus gentium, bu düşüncenin doğruluğu için bir kriteryum saymayı, bu eski Stoa anlayışını Anaisdemos da benimsemiştir. Böylece o da devrinde hüküm süren ekletizme katılmış oluyor. Yalnız o öğretisinde Herakles'in akış oluş kavramına çok yer verir. Bunu da tasavvurların boyuna değiştiği anlayışından bağlamak zorunda kalmıştır. Böyle bir akışı kabul edersek sonunda duran, kalan bir şeye varamayacağımızı, dolayısıyla şüpheciliğe düşeceğimizi daha Platon, Taitetos diyaloğunda belirtmişti. Aynesi Demos'un ortaya çıkması, antik felsefenin doğudaki gelişmesinde yeni bir dönem açmıştır. Şüpheci öğretiyi onun yeniden esaslı olarak temellendirmesi, akılcı dogmatizmi adamakıllı sarsmıştır. Bu çığır zaten şüpheci akademiya ile öteki okulların tartışmasında boyuna arka plana çekilmişti. Aynesi Demos'un görünmesiyle de büsbütün ortadan silinmiştir. Aynesi Demos'tan sonraki dönemde gelişen antik felsefede gerçek varlık üzerinde bir akıl bilgisi artık tutunamaz olacaktır. Rasyonel bir metafizik olanaksız olunca antik felsefe bundan böyle kendisine açık kalan iki yolda yürüyecektir. Bir yandan bir pozitivizm olacak, öbür yandan da dini bir felsefe olarak gelişecektir. Pozitivizme yöneliş, Aynesi Demos'un okulu çerçevesinde ve bu okulun deneyici hekimler ile bağlantı kurmasıyla olmuştur. Aynesi Demos'un ardılları arasında sözü geçen gelişmede başlıca rolü olanlar Agrippa, Menodotos ve Sextus Empiricus'tur. Yeni Pironcu şüpheciliğin ilkelerini elden geldiğince keskin bir şekilde belirtmeye, işlemeye çalışmak Aynesi Demos'un okulunda başlıca işidir. Agrippa, İsa'dan sonra 2. yüzyıl. Bu ilkeleri sistematik olarak sıralayıp 5 troposta toplamıştır. Görüşlerin başka başka oluşları ve çatışmaları, bir tanıtın öncüllerinde sonsuz olarak geri gitmek, tanıtlanmamış öncülleri ileri sürmek, tanıtlanacak şeyi tanıtın dayanağı yapmak, algı ve yargıların relatif oluşları, Agrippa bu troposlarda bir metafizik sorununu çözmenin olanaksızlığını gösteren kanıtları da bulduğu için okulun görüşüne radikal bir nitelik kazandırmış. Bununla da yeni Pironculuğu uzlaşmacılığı akademiyanın etkisinden kurtararak onu eski Pironculuğun sertliğine döndürmüştür. Agrippa ile bir görüşte olan Menodotos, İsa'dan sonra 2. yüzyıl, troposların sayısını daha azaltarak ikiye indirmiştir. Aynı zamanda deneyici hekimler okulunun da başkanı olan, İskenderiye'de yaşamış olduğu sanılan Menodotos basit bir ayırma yapar. Bilgi ya doğrudan doğruya araçsız olan bir bilgidir ya da araçlı bir bilgidir. Araçsız bilgi olamaz çünkü bütün sorunlarda bir anlaşmazlık var. Araçlı bilgi de olamıyor çünkü bilginin temelini elde edemiyoruz. Bu temele varmak için sonsuz olarak geri gitmek, regressus in infinitum gerek. Üstelik geriye doğru ilerlerken de hep diallellere, diallelos karşılaşırız. Yani tanıtlaması gerekeni tanıtın içinde alıp kullanırız. Bir de deneyici hekimler okulunun başkanı olması, Menodotos'u dogmatizmi sadece eleştirmekle kalmamaya, bundan ileri de gitmeye zorlamış, onu bilim ve felsefenin çalışma biçimi üzerinde büsbütün yeni bir anlayışa ulaştırmıştır. Bu anlayış her türlü metafiziği reddeder. Felsefi bilimsel çalışmayı fenomenlerin dışına çıkartmaz. Bu anlayışa da ancak pozitivizm denir. Bu pozitivizm tam gerçekleşmesini Sextus Empiricus'ta, İsa'dan sonra 2. yüzyılın ortaları bulmuştur. Anaidemos'un ikinci ardılı, aynı zamanda deneyici hekimler okulunun da başkanı olan S. Empiricus'un yapıtlarında septik öğretiyi bir bütün halinde buluruz. Kalan yapıtlarından Phaeronai Ioi Hypotyposeis, Pironculuğun ana çizgileri adlısı, septiklerin tropos öğretisi için ana kaynak kitaptır. Yeni şüpheciler için bilgimizi bu yapıta borçluyuz. Şüpheci görüşün hem doğru olarak anlaşılmasını hem de savunulmasını göz önünde bulunduran yapıtta önce dogmatiklerin bir iddiası çürütülür. Dogmatikler, şüphecilik eylem ve hayatı ilkece olanaksız kılıyor diyorlardı. Buna karşı Sextus Empiricus, transcendent, aşkın olandan başka bir de fenomenler, görünüşler var. Bunları yadsımak hiçbir şüphecinin aklına bile gelmez der. Ona göre bir septiğin ele alıp uğraşacağı alan bu fenomenler alanıdır. Ve burada o akıllı görüşlerle edinilmiş bir takım ölçülerin yardımıyla doğru yolu bulmaya, doğru olarak davranmaya çalışır. Bu ölçüler kriterium 4 tanedir. İnsan doğasının gösterdiği yol, fizik gereksinimlerin zorlaması, yaşanılan yerin töre ve gelenekleri, bilimin öğrettikleri. Burada bilim deyince de dogmatiklerin gerçekten var olanı bilmeye çalışan felsefeleri değil de fenomenlere ilişkin olan, yalnız bu fenomenleri ve onların zaman içinde ard arda gelişlerini gösteren genel önermeleri sistematik olarak ortaya koymaya çalışan, hayat için kullanılabilecek ve hayata yararlı amacına gerçekten de erişebilen bilimler anlaşılır. Bundan dolayı Deneyici Hekimler Okulu'nun bu başkanı için en değerli bilimler tıp ile felsefedir. Tıp insanın bedeni ızdıraplarını ve bunların iyileştirme araçlarının bilgisidir. Felsefe ise dogmatizm deliliğinden acı çekenlerin ruhlarını iyileştiren bir bilimdir. Felsefe amacına her zaman, tıp da hiç olmazsa çoğu zaman varır. Boş ve hayali olmayıp tam pozitif ve hayat için çok önemli olan bu çeşit bilim, felsefe, metafizikten arınmış deneyi, empiriye sağlar ki bu da insana yalnız eylemi olanaklı kılmakla kalmaz, onu mutluluğa götüren en güvenilir, hatta biricik yoldur. Ruhun dinginliği, esenliği olarak düşündüğü mutluluk, sektos empirikos içinde bir felsefenin amacı, her türlü felsefe yapmanın ana nedenidir. Aynes Demos'un okulunda şüphecilik bir pozitivizme varmıştı. Bu pozitivizmde mutlakın bilgisinden vazgeçilmiş, insanın dikkat ve ilgisi hayata yararlı olabilene çevrilmiştir. Buna karşı şüphecilik, dini bir duygunun etkisi altında bulunanlarda kendisini büsbütün başka türlü göstermiştir. Antik çağın sonlarına doğru kuvvetli bir din duygusu ortalığı kaplamıştı. Özellikle Roma İmparatorluğu içinde yer alan uluslara kurtarıcı bir inancın şiddetle özlendiğini görürüz. Geniş kalabalıklarda insan bilgisinin sınırsız başarmak gücüne olan inanç kaybolmuş, bunun yerini yüksek esrarlı bir tatmini arama, Tanrı'nın yardımını özleme almıştı. Bu dönem ayrıca çok tanrıcılığın, politeizm aşıldığı sıralardır da. İşte bu dönem din gereksinmesini önce Doğu dinlerini benimseme, sonra da Hristiyan olma ile karşılamıştır. Dini dönem. Aristoteles'ten sonraki felsefe çığırlarının aydınlar için dinin yerini doldurmak isteyen dünya görüşleri olduğu belirtilmişti. Ancak gerçek din gereksinmesi, duyulur üstü ile bağlantı kurmak isteği, öbür dünyaya karşı duyulan ilgi ve özlem, ne Epikurosçuluğun bu dünyaya bağlı öğretisi, ne şüphecilerin her şeyi güvensiz yapan anlayışları, ne de Stoa'nın salt ahlaki nitelikteki inancı ile karşılanabilmişti. Üstelik Roma İmparatorluğu içinde Helenistik kültlerin yayılması din hayatına bir canlılık ve renklilik getirmişti. Bunlar da felsefe literatüründe din ile felsefenin sınırları üzerinde bulunan bir takım akımları ortaya çıkarmıştı. Bu arada ikisinde de dini renkler, mistik unsurlar bulunan Fisagoras ve Platon felsefelerinin özellikle ele alınması pek doğaldır. Bu dönemde ortada görünen metafiziğin özellikleri şunlardır. 1. Stoa ile Epikureizmin monizmleri karşısına, Tanrı ile madde arasına, iyi ile kötü arasında olan bir dualizm çıkarılmıştır. 2. Tanrı ile insan arasındaki boşluğu türlü derecelerden çeşitli daimonlar. Dipnot, daimon, Tanrı ile insan arasındaki ortalama varlıklara verilen ad. İyi de kötü de olabilirler. İle dolduran bir daimonoloji, daimonlar öğretisi geliştirilmiştir. 3. Ruhun ölmeyip çeşitli kılıklara giren bir süreç olduğu, göçtüğü, metenfizikosis inancı benimsenmiştir. 4. Doğada tinsel güçlerin egemen olduğuna inanılmış, bu inançla ilgili olarak doğayı büyüsel, majik olarak açıklamak ve doğaya büyü ile egemen olmak eğilimi doğmuştur. Bu yüzden de bu dönemde bilgi kavramı bir değişikliğe uğramıştır. Bilme artık normal durumunda olduğu gibi bir algılama ve sonuç çıkarma değil, bir tinsel görüştür. İnsanın kendi iç dünyasına bir bakması, var olanları içlerinde bir duymasıdır. Bununla ilgili olarak bilgi ideali de değişmiştir. Bu döneme değin bilgi ideali Sokrates idi. Sokrates de antik çağ sonlarına kadar hep ne olduğunu bilen, aydınlık düşünen, kendini denetleyen, ölçüsü uyumu olan insanın en başarılı örneği diye anlaşılmıştır. Şimdi Sokrates ideali başka bir örneğe, Fisagoras idealine yerini bırakacaktır. Fisagoras, nesnelerin de doğa üstünün de derinliklerine inen, sıradan insana kapalı olan dünyaları kendisine açan insan örneği idealidir. Sözü geçen bu dini felsefi akımlarında, Helenistik dinlerinde, bilimsel araştırmalarında, bu dönemde başlıca merkezi olan İskenderiye'de, milat sıralarında yetişen Filon, yaklaşık olarak M.Ö. 25, M.S. 50. Bu antik çağ sonundaki gittikçe dinle karışan felsefenin gelişmesinde önemli bir aracı rolü oynayacaktır. İskenderiye'nin tanınmış bir Yahudi ailesinden gelen, dini bütün Yahudi olan Filon'un yapmak istediği başlıca iş, Yunan felsefesinin Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat ile özdeş olduğunu tanıtlamaktır. Filon'a göre Platon'un idealleri, tanrısal aklın, tanrısal logosun düşünceleridir. İdealar Tanrı'nın evrende etkiyen güçleridir de. Bu anlayışta Platon'un idealları, öncesiz sonrasız gerçek varlıklar, arke sayan kavram realizmi, bir teolojiye, tanrısal aklın bir psikolojisine dönüştürülmüştür. Yahudi dini bakımından yapılan bu yorumda, aslında yaratılmamış olan idealar, şimdi her şeyi yoktan yaratmış olan Tanrı'nın aklının ürünleridir, onun yaratmalarıdır. Filon, Yunan felsefesiyle Tevrat'ın özdeşliğini, bir de Tevrat'ı allegorik olarak yorumlamakla temellendirmeyi denemiştir. Filon'un ana eseri bir Tevrat yorumudur. Tevrat'taki kişiler gerçekten yaşamış olan tarihi kişilerdir. Ama bunlar bir de Tanrı'nın düşünce ve niteliklerinin simgeleri, görünümleridir. Tanrı'nın bu düşünce ve nitelikleri, öteki yandan da Platon'un idealları, melek, insan ve nesne olarak da bir gerçeklik kazanmışlardır. Antik çağ sonundaki felsefede bu yorumlayıcı yönteme çok rastlanır. Bu yöntemde doğa ile kitaplar, din kitapları da, felsefe kitapları da özdeş olarak işlenir. Böylece de doğa Tanrı'nın kitabı, aşkın olanın, transcendent simgesi olur. Kitaplarla mitoslar gizli gerçeğin belgeleri yapılır. Daha önceleri sofistlerin de Stoa'nın da kullanmış olduğu bu yöntemi ilkin tam bir yöntem niteliğinde işleyip geliştiren Filon olmuştur. Hristiyan filozofları da sonraları tanrısal logosun İsa'da insan biçiminde göründüğünü açıklarken Filon'un yöntemini kullanacaklardır. Filon'u bu yönteme vardıran kanı şu, kutsal kitapta sözlerinin anlamı ile ruhunun anlamını, bedeni ile ruhunu birbirinden ayırmalıdır. Maddeye bağlı olan insanların büyük yığını tanrısalı arınmış biçimiyle kavrayamaz. İşte bu yüzden buyruklarını bildirmek isteyen Tanrı'yı da vahyi, insan biçimine, antropomorfi bürümüştür. Bilgili olgun insan bu dış görünüşün arkasında gizli olan gerçek anlamına inmeye çalışmalıdır. Bu da tarihi bir kılıf içinde saklı olan felsefe kavramlarında bulunabilir. Bu anlayışın etkisiyle Filon'dan sonraki teolojinin bir ödevi de dini belgeleri bilimsel bir öğretiler sistemi olarak yorumlamak olacaktır. Filon'un Yunan felsefesini ele alıp bunda Tevrat'ın yüksek anlamını bulması, Yunan filozoflarının düşüncelerini Yahudiliğin dini belgelerinden devşirdiklerine inanmasındandır da. Ona göre Platon kendisinden 800 yıl önce yaşamış olan Musa'nın bir öğrencisidir. Antik çağ sonlarında din büyük bir güç kazanmış, felsefe de bu gelişmenin etkisinden uzak kalamayıp dini bir renk almıştır. Aristoteles'ten sonra felsefede bir aralık ağır basan sensualizm, Epikuros ile rasyonalizmin, Stoa yerine şimdi mistisizm almıştır. Bu yeni tutumada temel olarak Platon felsefesi seçilmiştir. Çünkü Platon'un felsefesi Hellenizm ortamındaki dinlerin kaynaşması sürecine bilimsel bir form sağlayabilmek bakımından pek elverişliydi. Bu felsefe transcendental, duyulur dünyayı aşan bir metafizikti. Maddi ve ideal diye iki dünya ayırıyordu. Teleolojik yapılıydı. Bu felsefenin kavram sistemi Doğu'nun, Mısır, İran, Anadolu dinlerinin dini tasavvurlarını da benimseyebilirdi. Yeni bir din olarak ortaya çıkmış olan Hristiyanlığa da birliği olan bir öğreti olarak kendisini geliştirmesi için gerekli felsefe araçlarını sağlayabilirdi. Antik çağ sonlarında din ile felsefenin iç içe girdiklerini, felsefenin artık filozofiya olmaktan çıkıp bir teosofiya olduğunu, bu akımın merkezi de İskenderiye'dir. Büyük İskender'in kurmuş olduğu, Doğu ile Batı'nın insanlarını bir araya getiren bu tipik Hellenistik şehirde çeşitli dinlerin kaynaşması süreci geniş ölçüde gerçekleşecektir. Nitekim Platon felsefesini Yahudi diniyle uzlaştırma denemesini yapmış olan Filon da İskenderiyeliydi. Felsefesini İskenderiye'de geliştirmişti. Bundan sonra da felsefenin gereçleriyle dini bir dünya görüşü ortaya koymak denemesinin iki kol halinde geliştiğini göreceğiz. Birincisi yeni Platonculuk, Neoplatonizm felsefesinde en olgun formuna ulaşan denemedir. İkincisi de yeni dinin Hristiyanlığın çerçevesinde yapılmıştır, patristik felsefe. Yeni Platonculuk. Antik çağ sonlarında felsefeye dayanarak dini bir dünya görüşü geliştirme denemelerinden ilki olan yeni Platonculuğun, kendisinden sonraki geliştirme üzerinde büyük etkisi olacaktır. Çünkü bu çığır Batı ve Doğu mistisizmlerinin başlıca kaynaklarından biridir. Ve Rönesans ötelerine kadar Platon felsefesi daha çok yeni Platonculuk kılığında ele alınacaktır. Bu çığırın kurucusu Plotinos'tur. 203-270. Plotinos felsefesini Platon'a dayanarak açıklamaya büyük değer verir. Kendi düşüncelerini hep Platon'un yapıtlarındaki bir yere dayatarak yorumlamayı dener. Ayrıntılarında bile Platon'un bir öğrencisi olduğu inancındadır. Platon felsefesine bu çok sıkı bağlılığından başlattığı çığırda yeni Platonculuk adını almıştır. Ama Plotinos da öğretisinde Aristoteles ile Stoa'nın da etkileri var. Plotinos, Doğu ve Hint bilgeliklerine de büyük bir ilgi duymuştur. Bunları yerlerinde öğrenmek için yolculuklara da çıkmıştır. Buralardan etkiler aldı mı pek belli değil. Buna karşılık günündeki Hristiyan gnostikleriyle pek çok savaşmıştır. Kendisinden sonra da yeni Platonculuk gittikçe yayılıp yerleşen Hristiyanlığa karşı paganizmin, çok tanrıcılığın başlıca bir savaş ortamı olacaktır. Plotinos başlıca hocası Amnonios Sakkas'ın etkisinde kalmıştır. Amnonios Sakkas için de pek bir şey bilinmiyor. Kendisine çuval hamalı adı takıldığına göre yoksul bir kimse olmalı. Önce Hristiyanmış, sonra çıkmış Hristiyanlıktan kendisini felsefeye vermiş. Öğretici ve insan olarak öğrencileri üzerinde çok büyük bir etkisi var. İşte İskenderiye'de 28 yaşındayken felsefeye büyük bir ilgi duyup çeşitli filozofları dinleyen, hiçbirini de beğenmeyen Plotinos, sonunda özlediği öğretiyi ve öğreticiyi Amnonios Sakkas'ta bulmuş. 11 yıl onun yanından ayrılmamış, onun en yakın dostu ve öğrencisi olmuştur.